Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 31. Ayrım. 8. Sonbahar 2010. Bir akşam klinikten eve dönünce yatak odamdaki sabit hattı telefonda Talya'dan bir mesaj buluyorum. Ayakkabılarımı çıkarıp çalışma masama otururken dinliyorum. Grip olduğunu, kesinlikle mamadan kaptığını söylüyor. Sonra beni, Kabil'de işlerin nasıl gittiğini soruyor. Sonunda, kapatmadan, hemen önce şöyle diyor. Odi senin hiç aramadığından yakınıp duruyor. Ama bunu sana tabii ki söylemez. Onun için de ben söylüyorum Marcos, İsa Mesih aşkına, anneni ara, seni hıyar. Gülümsüyorum. Talya. Çalışma masamda bir fotoğrafı var. Yıllar yıllar önce Tinos'taki kumsalda çektiğim resim. Talya bir kayanın üzerinde oturuyor. Sırtı kameraya dönük. Fotoğrafı bir çerçeveye yerleştirdim ancak yakından bakarsanız sol alt köşesindeki yıllarca önce resmi yakmaya kalkışan, çılgın İtalyan kızın marifeti olan küçük kahverengi lekeyi hala görebilirsiniz. Küçük dizüstü bilgisayarımı açıyor, bir gün önceki ameliyat notlarını yazmaya koyuluyorum. Odam üst katta. Kabil'e geldim geleli, yani 2002 yılından beri oturduğum evin ikinci katındaki üç yatak odasından biri. Masam, aşağıdaki bahçeye bakan pencerenin önünde. Ev sahibim Nebi ile birlikte birkaç yıl önce ektiğimiz malta eriklerini görebiliyorum. Arka duvarın önündeki Nebi'nin bir zamanlar yaşadığı, şimdi yeniden boyanmış olan müştemilatı da öyle. Nebi'nin ölümünden sonra orayı, yerel liselerde bilgisayarın yaygınlaştırılmasına yardım eden genç Hollandalı'ya teklif ettim. Sağ tarafta da Süleyman Vahdati'nin 1940'lardan kalma Chevrolet'si duruyor. Onlarca yıldır yerinden kıpırdamamış olan araba, bir kayayı saran yosun misali pasla kaplı. Dün, mevsiminden çok önce yağan sürpriz kar yüzünden, şu an ince bir kar tabakasıyla örtülü. Nebi öldükten sonra kısa bir süre arabayı Kabil'in hurdalıklarından birine çektirmeyi düşündüysem de yüreğim kaldırmadı. Bence o araba, evin tarihinin, mazisinin olmazsa olmaz bir parçası. Notları bitiriyor, saatime bakıyorum. Saat 9:30 olmuş bile. Yunanistan'da akşamın 7'si. Ara annene, seni hıyar. Bu gece mamayı arayacaksam daha fazla geciktiremem. Talya yolladığı e-postaların birinde mamanın giderek daha erken yattığını yazmıştı. Derin bir nefes alıp kendimi hazırlıyorum. Ahizeyi kaldırıp numarayı çeviriyorum. Talya ile 1967 yazında 12 yaşımdayken tanıştım. O ve annesi Madlen, annemle beni görmeye Tinos'a gelmişlerdi. Annem arkadaşı Madlen'i yıllardır, tam olarak 15 yıldır görmediğini söyledi. Madlen 17 yaşındayken adadan ayrılıp Atina'ya gitmiş. Fazla uzun sürmemiş olsa da oyunculuk yapıp mütevazı bir ün kazanmıştı. Filmlerde oynadığını duyunca dedim ama hiç şaşırmamıştım. Güzelliği nedeniyle. Herkes etkilenirdi Madlen'den. Karşılaşınca kendin göreceksin zaten. Mama'ya neden ondan hiç bahsetmediğini sordum. Bahsetmedin mi? Emin misin? Eminim. Oysa bahsettiğime yemin edebilirim. Sonra şöyle dedi. Bir kızı var Talya. Ona karşı nazik, düşünceli olmalısın. Çünkü bir kaza geçirdi. Bir köpek ısırdı onu. Yarası var. Mama başkaca bir şey eklemedi. Konuyu uzatmamam gerektiğini biliyordum. Ama bu bilgi, Madlen'in sinema ve tiyatro geçmişinden çok daha fazla ilgimi çekmişti. Kız özel bir nezaketi hak ettiğine göre, yaranın hem ciddi hem de görülür olma ihtimali vardı. Buysa merakımı iyice kamçılıyordu. Marazi bir hevesle yarayı bir an önce kendi gözlerimle görmeyi bekliyordum. Madlen'le küçükken ekmek ve şarap ayininde tanıştık dedim ama. Ve anında ayrılmaz ikili olduk. Sınıfta sıranın altından el ele tutuşurlarmış. Teneffüslerde, kilisede, yürüyerek arpa tarlalarından geçerken de öyle. Ölene kadar kardeş kalmayı ant içmişler. Hep evlendikten sonra bile birbirlerinin yakınında yaşayacaklarına söz vermişler. Komşu olacaklar, içlerinden birinin kocası başka yere taşınmak için tutturursa hemen onu boşayacakmış. Kendisiyle dalga geçerek bunları söylerken annemin hafifçe gülümsediğini anımsıyorum. Bu toyluk ve gençlik budalalığıyla, bu pervasız, soluksuz yeminlerle arasına mesafe koymak istercesine. Ama yüzünde dillendirilmemiş bir incinmişliğin, bir hayal kırıklığının gölgesini görmüştüm. Ancak mama bunu itiraf etmeyecek kadar gururluydu. Madeleine şimdi kendinden epeyce büyük, zengin bir adamla, Bay Andreas Ginakos'la evliydi. Adam yıllar önce Madeleine'in ikinci, sonradan anlaşıldığı üzere son filminin yapımcılığını üstlenmişti. Şimdi inşaat işindeydi ve Atina'da büyük bir şirketi vardı. Madeleine'le Bay Giakinos geçenlerde kavga etmişler, araları açılmıştı. Bana bu bilgileri veren tabii ki mama değildi. Gizlice, telaşla, kısmen okuduğum bir mektuptan, Madeleine'in anneme yolladığı, ziyarete gelme niyetini bildiren mektuptan öğrenmiştim. Andreas'la ve o sağcı arkadaşlarıyla, onların o askeri maçlarıyla bir arada olmaktan bıktım usandım, inan. Ağzımı hiç açmıyorum. Demokrasimizi soytarıya çeviren o cani subayları yüceltirlerken tek kelime etmiyorum. Ağzımdan tek bir muhalif sözcük çıksa hemen beni anarşist, komünist diye damgalayacaklarından eminim. O zaman beni zindanlardan Andreas'ın nüfuzu bile kurtaramaz. Gerçi onu, yani nüfuzunu kullanma zahmetine de girmeyebilir. Bazen beni tam da buna ittiğine, kendi ipimi kendim çekeyim diye kışkırttığına inanıyorum. Ah, seni nasıl özlüyorum sevgili Odim. Arkadaşlığını nasıl özlüyorum. Konuklarımızın geleceği gün mama evi temizlemek için erkenden kalktı. Bir yamaca kurulmuş, küçük bir evde yaşıyorduk. Tinos'taki evlerin çoğu gibi beyaz kirece boyanmış taştan yapılmıştı. Düzdamı, baklava biçimi kırmızı kiremitle kaplıydı. Üst kattaki annemle paylaştığımız küçük yatak odasının kapısı yoktu. Dar merdiven doğruca odaya çıkmaktaydı. Ama kapısının üstünde açık yelpaze şeklinde bir penceresiyle dar bir balkonu vardı. Bel hizasındaki dökme demirden bir parmaklığın çevirdiği balkondan öteki evlerin çatıları, aşağıdaki zeytin ağaçları, keçiler, kıvrıla kıvrıla ilerleyen daracık taş sokaklar, kemerler ve elbette yaz sabahlarında masmavi ve dingin uzanan ikindilerde, kuzeyden meltem esmeye başladığında beyaz beyaz köpüklenen Ege görünürdü. Mama temizliği bitirince üzerine şık denebilecek tek kıyafetini geçirdi. Her 15 Ağustos'ta Panagia Evangelistria Kilisesi'ndeki Dormition Bayramı'nın onuruna, kilisenin ünlü ikonunun karşısında dua etmek için Akdeniz'in dört bir yanından gelen hacıların Tinos'a doluştuğu gün giyerdi bunu. Annemin bu kıyafetle çekilmiş bir fotoğrafı var. Yuvarlak yakalı, uzun, paslı altın renginde, tatsız tuzsuz elbise. Çekmiş, beyaz bir kazak, çoraplar, kalın topuklu, siyah ayakkabılar. Mama haşin suratı, alınmamış kaşları ve kibirli burnuyla tam bir yanıma yanaşmayın dul portresi. Kaskatı duruşu, yüzündeki somurtuk, dindar anlamla kendisi de bir hacı sanki. Resimde ben de varım. Annemin kalçasının yanında dimdik duruyorum. Üzerimde beyaz bir gömlek, beyaz şort, dize kadar gelen, ucu katlanmış beyaz çoraplar var. Kaş çatışımdan, dik durmamın, gülümsemememin söylendiği, hiç istemediğim, büyük patırdı kopardığım halde, yüzümün kazınırcasına ovulduğu, saçlarımın ıslatılıp güzelce tarandığı anlaşılıyor. Aramızdaki hoşnutsuzluk akımını hissedebiliyorsunuz. Bunu gergin duruşumuzdan, bedenlerimizin birbirine neredeyse hiç değmemesinden anlayabilirsiniz. Belki de anlayamazsınız. Ama ben o fotoğrafı her görüşümde bunu hissediyorum. Ki son görüşüm 2 yıl önceydi. Sakınganlığı, zorlanmayı, sabırsızlığı görmeden edemiyorum. Salt genetik bir görev duygusu gereği bir arada olan, birbirini şaşırtmaya ve hüsrana uğratmaya yazgılı, diğerine karşı çıkmaya şeref sözü vermiş, iki kişi görmemek elimde değil. Üst kattaki yatak odasının camından, Tinos kasabasındaki arabalı vapur iskelesine doğru yola çıkan mamayı seyrettim. Eşarbın uçlarını çenesinin altında bağlamış, güneşli, mavi güne bodosluma dalmıştı. Ufak tefek, küçük kemikli, çocuk bedenli bir kadındı ama karşıdan geldiğini gördüğünüzde akıllılık edip ona yol verirdiniz. Beni her sabah okula götürüşünü anımsıyorum. Artık emekli oldu ama eskiden öğretmendi. Yürürken mama asla elimden tutmazdı. Öteki anneler çocuklarının ellerini tutarlardı. Annem bana diğer öğrencilerden farklı muamele yapmayacağını söylemişti. Bir eliyle kazağının yakasını kavuşturup, önden hızlı adımlarla yürür, bense elimde sefer tasım, ona yetişmeye çalışarak, yeldir yepelek arkasından giderdim. Sınıfta hep en arkada otururdum. Annemin kara tahtadaki hali, yaramazlık eden bir öğrenciyi, sapandan fırlatılmış ve anatomik bir isabetle hedefi bulmuş bir taşa benzeyen, tek ve yakıcı bir bakışla nasıl hizaya getirdiği bugün gibi aklımda. Sizi sırf kararmış bir suratla ya da ansızın susarak ortadan ikiye biçiverirdi. Mama, sadakate her şeyden çok değer verirdi, kendini yok sayma pahasına olsa da. Özellikle de kendini yok sayma pahasına. Ayrıca en iyisinin her koşulda daima doğruyu söylemek, açıkça, hiç eğip bükmeden gerçeği açıklamak olduğunu söylerdi. Gerçek ne kadar nahossa, onu o kadar çabuk açıklamalıydın. Omurgasızlığa karşı tahammülü yoktu. Uçsuz bucaksız bir iradesi olan, özür dilemeyi, mazeret sıralamayı bilmeyen bir kadındı. Yo, bir kadındır. Onunla ters düşmek istemezsiniz. Gerçi öfkesinin tanrı vergisi mi yoksa zorunluluktan edinilmiş bir şey mi olduğunu bir türlü anlayamadım. Hala da anlayabilmiş değilim. Ne de olsa evliliği daha bir yılını doldurmadan kocasını kaybetmiş, tek başına büyütmesi gereken bir erkek çocukla kala kalmış bir kadından söz ediyoruz. Mama gittikten az sonra üst katta uyuyakaldım. Daha sonra bir kadının yüksek çınlayan sesiyle uykumdan sıçradım. Doğrulup oturdum. İşte karşımdaydı. Bol dudak boyası, pudra, parfüm, ince biçimli kıvrımlar, sivri uçlu küçük bir şapkanın incecik tülünün altından bana yöneltilmiş bir hostes tebessümü. Neon yeşili mini elbisesi, ayağının dibindeki deri valizi, kumral saçları ve uzun bacaklarıyla odanın ortasında durmuş, ışıl ışıl bir yüzle bana gülümsemekte. Ek yerleri özgüvenle, neşeyle çınlayan bir sesle konuşmaktaydı. Odin'in küçük Markozu sensin demek, bu kadar yakışıklı olduğunu söylememişti. Ah, annene benziyorsun, bilhassa gözlerin. Evet, aynı gözler. Daha önce söylemişlerdir mutlaka. Seninle tanışmayı öyle çok istiyordum ki. Annenle ben, biz, ah, Odin tabii ki anlatmıştır sana. Dolayısıyla bunun... İkinizi bir arada görmenin, seninle tanışmanın beni nasıl heyecanlandırdığını tahmin edebilirsin Markos. Markos Varvaris. Ben de Madlen Giannakos'um. Ve şu an sevinçten dört köşeyim. Sadece dergilerde rastladığım, akşam gezmesine çıkmaya hazırlanan, ya bir opera binasının önündeki geniş basamaklarda sigara içen, ya da parlak, siyah bir arabadan inmesine yardım edilen, yüzlerini patlayan flaşların aydınlattığı, şık, havalı kadınlarda gördüğüm, krem rengi, dirseğe kadar uzanan saten eldivenini çıkardı. Çıkarıncaya kadar her parmak ucunu birkaç kez çekiştirmesi gerekmişti. Sonra belden yukarısını hafifçe eğip elini uzattı. Memnun oldum dedi. Eli eldivene karşın yumuşak ve serindi. Bu da kızım Talia. Hadi canım, Markos Varvaris'e merhaba desene. Odanın girişinde annemin yanında duruyor, boş gözlerle bana bakıyordu. Leylek bacaklı, soluk tenli, gevşek lüleleri olan bir kızdı. Bunun dışında hiçbir şey söyleyemem. Ne o gün giydiği elbisenin rengini, tabii elbise giymişse, ne ayakkabılarının biçimini, ne de ayağında çorap olup olmadığını, saat, kolye ya da küpe takıp takmadığını söyleyemem. Çünkü bir lokantadaysanız ve biri ansızın soyunursa, masanın üzerine sıçrayıp tatlı kaşıklarıyla hokkabazlık yapmaya başlarsa, salt bakmakla kalmaz, bakacak başka hiçbir şey bulamazsınız. İşte kızın yüzünün alt tarafını kapatan maske böyleydi. Gözün başkaca bir şey kaydetme olasılığını ortadan kaldırıyordu. Talia, merhaba desene canım, kabalık etme. Başın belli belirsiz sallandığını görür gibi oldum. Selam. Karşılık verirken dilim zımpara gibiydi. Havada bir ürperti vardı, bir cereyan. Yarısı heyecan, yarısı korku olan bir duyguyla dolduğumu, içimden fışkıran bir şeyin yukarıya doğru çıkıp oraya çöreklendiğini hissettim. Gözümü dikmiş bakıyordum. Farkındaydım ama kendimi durduramıyor. Bakışlarımı maskenin gök mavisi kumaşından, başın arkasında bağlanmış bir çift banttan, ağız yerindeki yatay, ince kesikten alamıyordum. maskenin gizlediği şey her neyse onu görmeyi kaldıramayacağımı o anda anladım ve görmeye can attığımı. Bu öyle korkunç, öyle dehşetli bir şeydi ki beni de başkalarını da ondan korumak gerekiyordu. Öyleyse onu kendi gözlerimle görmeden yaşamımdaki hiçbir şey doğal akışına, ritmine, düzenine kavuşamayacaktı. Diğer ihtimal, belki de maskenin, Talia'yı bizden korumak için tasarımlanmış olduğu, aklıma bile gelmemişti. En azından o ilk tanışmanın sersemletici hengamesinde. Madeleine'le Talia üst katta eşyalarını yerleştirirken, Mama, mutfakta akşam yemeği için dil balığı parçalarını döverek yasıltmaya koyuldu. Madeleine'e bir fincan Elinikos kahvesi yapmamı söyledi. Yaptım. Sonra da yukarı götürmemi söyledi. Ben de bir tepsiye koyup, küçük bir tabak pastelli ile birlikte götürdüm. Aradan geçen bunca yıla rağmen, az sonra olanları her hatırlayışta, utanç, ılık, yapışkan bir sıvı misali her yanımı kaplıyor. Sahne bugün bile donmuş bir fotoğraf karesi gibi gözümün önünde. Madeleine yatak odasının penceresinin önünde durmuş, sigara içiyor. Jackie Kennedy tarzı, iri, koyu sarı camlı gözlüğünün gerisinden denize bakıyor. Bir eli kalçasında, bileklerini çaprazlamış. Küçük şapkası tuvalet masasında. Tuvalet masasının üstünde bir ayna, aynada da Talia var. Yatağın kenarında sırtı bana dönük oturmakta. Öne eğilmiş bir şey yapıyor. Belki ayakkabılarının bağını çözüyor. Maskesini çıkarmış olduğunu görebiliyorum. Maske yanında, yatağın üzerinde. Soğuk bir ürperti bel kemiğimden aşağıya ilerliyor. Engellemeye çalışıyorum ama ellerim titriyor. Kahve tabağına değen porselen fincan şıngırdıyor. Bunu duyan Madeleine başını pencereden bana çeviriyor. Bunun üzerine Talia da başını kaldırıyor. Aynadaki yansısını görüyorum. Tepsi elimden kayıyor. Porselen kırılıyor. Sıcak kahve etrafa sıçrıyor. Tepsi tangur tungur merdivenden yuvarlanıyor. Bir anda ortalık karışıyor. Ben dört ayak yerdeyim. Porselen kırıklarını toplamaya çalışıyorum. Madeleine, eyvah eyvah diyor, üst kata koşan mamaya aykırıyor. Ne oldu Marcos, ne yaptın? Köpek ısırmış demişti annem bana uyarırcasına. Yaranın izi kalmış. Köpek, Talia'nın yüzünü ısırmamış, yemişti. O gün aynada gördüğüm yüzü tanımlayacak pek çok sözcük olabilirdi ancak yara izi bunlardan biri değildi. Mamanın iki eliyle omuzlarıma yapıştığını, beni yerden kaldırdığı gibi kendine çevirdiğini, neyin var senin? Derdin ne ha dediğini anımsıyorum. Ve bakışlarının başımın üstünden ileriye dikildiğini. Bakışları orada dondu. Kelimeler de ağzında. Yüzü boşalıverdi. Elleri omuzlarımdan düştü. Sonra son derece olağan dışı, yaşadığım sürece göremeyeceğimi sandığım, Kral Konstantin'in sırtında palyoça giysisiyle gelip kapımızı çalmasından bile daha olanaksız bir şeye tanık oldum. Annemin sağ gözünün kenarından süzülen tek bir gözyaşı damlasına. 31. ayrımın sonu. Sayfa 285. Devamı 32. ayrımda.